Büyü Bozumu Girişimcilik Podcast'ı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölümümüz 12. bölüm galiba demek ki.
13. bölüm.
13 mü?
13 evet, 13 olduk.
Ben Emre Demirel, benimle beraber yanımda her zamanki gibi kim var?
Ekin Kahraman.
Hoş geldin Ekin, nasılsın?
Hoş bulduk, yani iyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, yorucu bir hafta geçirdim ama bu aralar böyle bir yoğunluk var anlamsız bir şekilde. Sürekli bir şeylerle meşgul oluyorum. Sende ne var ne yok?
Ben de iyi aslında ya. Ders seçim yapıyordum ben sadece. Yani öyle bir yoğunluğum da yok yani senin gibi. Ama sen sanırım proje çıktığın için bir yoğunluk yaşıyorsun bu son günlerde diyelim. O ya, projeni bize bahseder misin biraz?
Hemen bahsedeyim. Sanki
hemen bahset. Şimdi şu anda ilk girişi böyle yapalım.
Ya bu iki hafta önce şey çektik ya, 10 dolarla iş kurulur mu falan diye bir bölüm çektik.
Hı hı.
Hatırlarsan sen de oradaydın. Ondan sonra dedim ki ben, ya zaten aklımda bir fikir vardı benim. İlk bu podcast'e ilk başladığım sıralar aklımda bir fikir vardı zaten benim. Bu newsletter'la ilgili. Ama o projeyi ben mecburen rafa kaldırmak zorunda kalmıştım. Hani elimin altında zaten iki tane iş vardı. Bir de kendi işim var. Hani dedim vakit ayıramayacağım ben bunu şu anda. Onu rafa kaldırmıştım. Onu biraz modu değiştirdim diyelim. Aynı fikri aldım. Ama dedim ki yani İngilizce yapmayayım. Türkçe yapayım. Türk ne derler? Girişim ekosistemine belki ufaktan dokunuruz. Ondan sonra şimdi bir tane proje var işte. İnternet sitesini yaptım. Daha doğrusu internet sitesi de denmez. Hani e-mail toplama formu mu?
Evet.
Diyorlar. E-mail toplama
talep formu aslında yani. Galiba adı.
Yani şey gibi, biraz landing page gibi hafif. Hani projeyi anlatıyor hemen kısaca.
Bir de ne hani peki proje?
Önce projenin internet sitesini söyleyeyim hemen.
Onu ben yaptım falan diye.
Digital5.com 5 rakamla olmak şeklinde. Girerse arkadaşlar zaten görürler, böyle çok kısa bir şekilde anlatıyorum ne olduğunu. En basit tabirle günlük her sabah 5 kelimelik uzunlukta, bu İngilizce'de case study diyorlar ama Türkçe'ye çevirmeyi düşündüm ben onu. Vaka çalışması oluyor. Şimdi vaka çalışması göndereceğim dersem çok akademik kaçıyordu. Ben de direkt e-bülten diye bıraktım. Yani insanların yani e-maillerini bizim, benim diyelim, bana veren arkadaşlara her sabah işlerinde keyifle okumaları için dijital pazarlama ve growth dediğimiz şeyin de Türkçesi pek yok. Büyüme mi derler?
Hı hı.
Büyüme stratejileriyle alakalı 5 cümlelik ufak içerikler göndereceğim. Hani şey gibi düşündüm. Biraz böyle mini blog tarzı. Anladın mı?
Hı hı.
Kendi çapımda blog dünyasının Vine'ı olmaya çalışıyorum. Bakalım 5 kelimelik cümlelerle hani kompleks böyle hani büyük firmaların veya başarılı işleri ufak böyle vaka çalışmaları haline getireceğim. Böyle hap bilgi şeklinde. Her sabah yani haftanın 5 günü hafta içleri göndermeyi planlıyorum. Şu anda e-mail toplama aşamasındayız.
Evet, ben kaydoldum çünkü bana mail gelmedi dün. Bugün de gelmedi.
Sana niye gelmedi? Çünkü ben daha şey bile hazırlamadım. Bu selamlama mail oluyor ya kaydolduğunuz için.
Evet evet, onu da gelmedi bana, doğrusun bak.
İşte o da gelmedi çünkü sen kaydolduğunda ben sana test et diye göndermiştim. o mailleri hazırladım işte. Bu muhtemelen bu bölüm çıktığında kaydolan arkadaşlar detaylı böyle bir bilgi içeren karşılama mesajı alacaklar e-posta kutularına.
Hı hı.
Ondan sonra da sanırım 50 kişiye ulaştığımızda, benim yani toplam bütün arkadaşlarla beraber 50 kişi olduğumuzda ben bu günlük göndermeye başlayacağım. Onu da tahmin ediyorum. İşte bir hafta içinde 50'ye ulaşabilirsek, bir hafta içinde her sabah kahvenizi, çayınızı içerken diyelim, güzel içerikler okursunuz gibime geliyor.
5 kelimelik içerikler.
5 kelime diyeceğim, 5 cümle.
5 cümle, tamam. 5 kelime bana da bir garip geldi söylerken zaten.
Deneriz ama 5 kelime zor. Bakalım şimdilik bir 5 cümleyle başlayalım mı? Yani biraz.
Bu arada çünkü yanılmıyorsam 5 kelimeyi cümle için sen kullandın ya. O yüzden kelime kaldı benim aklımda.
Olabilir ya. Çünkü 5 kelime çok böyle çekici bir
kelimedir, evet,
insana.
Evet. Yani
Benim amacım dediğim gibi biraz şey, ya biliyorsun bu hiç okudun mu bilmiyorum. Özellikle dijital pazarlama böyle growth, bir de Google hani içerik ne kadar uzun olursa SEO'ya o kadar güzel pozitif etkisi var ya. Millet basıyor içeriği internette, giriyorsun herhangi bir makaleye böyle 4000 kelimelik, 5000 kelimelik makaleler çıkmaya başladı artık. İnsan oku oku yoruluyor. Ben de dedim ki hani bunu böyle yapacağımıza güzel parçalara bölelim. Hani sabah
Şöyle değil
böyle.
mi? 5000 kelimelik yazıyı her 5 cümleden ifade etmeye çalışsak 2 hafta sürer dedin.
Ya o kadar da ya
Yolladın.
yok öyle yapmam muhtemelen ya. Direkt böyle anlamlı bir şekilde açıklamaya çalışacağım işte bu konseptleri. Aynı şey gibi değil. Eğitim eğitici içerik değil de vaka çalışması. Hani başarılı firmalar neler yapıyor? Bir de biz onları nasıl kullanabiliriz tarzı bir şeyler olacak. Bakalım inşallah arkadaşlar takip ederse 50 kişi görürsek ilk aşamada ufaktan yollamaya başlayacağız sabahları. Her sabah. Sende ne var ne yok Ekin? Ben böyle reklamımı yaptım.
Valla
Uzun uzun.
bende öyle reklamını yapacak herhangi bir şey yok. Zaten son bölümde geyiğimizi yaparız. Hani yine geyik de yapacağız yani, bu geyikten sayılmıyor
Estağfurullah.
şimdi, öyle bir şey de yapalım. Ben o zaman ufaktan bir konuya bir giriş yapayım.
Aa, şey söyleyeyim. Sen konuya giriş yap. Konuya giriş yapmadan önce 2 bölüm önce dedik ya 10 dolara iş başlatılır mı, kurulur mu diye.
Evet.
Ben toplam 7 dolar harcadım. Tamamı domaine gitti. Yani sadece hani dijital5.com domain aldım 7 dolara. E-maili Mailchimp üzerinden hallediyorum. Şu anda ücretsizdeyim. Hani 2000 kişiye kadar ücretsiz. Siteyi Netlify üstünde tutuyorum. Hostum ücretsiz. Siteyi kendim yaptım zaten. Onu da Gatsby ile yaptım. O da çok kullanışlı bu arada. Arkadaşlar girerlerse fark ederler çok hızlı açılıyor. Buradan Gatsby'nin de ne derler? Spoiler mı vermiş olalım? 2 hafta sonraki konumuz için.
Ve dedim, ve dedim. Ne olacak ki? 2 hafta
Yani iki.
kaldı mı bu arada? Bakayım ben bir
Tabii
hemen
tabii.
hızlıca.
Tabii
Aa,
tabii 2 hafta.
yo, hayır, 1 hafta kaldı.
Bir hafta mı? Yok
Yok,
iki
iki
hafta sonra
hafta
ya.
kaldı. Doğru.
İki
25 Şubat'ta.
hafta sonra nasıl efsanevi hızlı web siteleri yaparız Türkiye'de ve bu hızlı web siteleriyle nasıl müşterileri çılgına çeviririz konusunu tartışacağız bakalım. Eğer başarabilirsek buradan ufak spoilerımızı da vermiş olalım.
Evet.
Ve konumuza geçelim. Peki.
Evet, geçelim. Şimdi konumuz aslında benim de üstüne çok düşmediğim bir konuydu ama aslında şunu fark ettim. Hani bu yeni yerli arabanın biraz daha gelişmiş zekaya sahip olacağı yönünde bir olay var ya, ve şu anda Tesla'ların da aktif olarak kullandığı bazı gelişmiş yapay zeka uygulamaları var. Bunlarda tabii en önemli kısmın birisi arabayla sesli iletişim kurabilmek. Tabii bizim yerli arabanın da Türkçe anlaması ve Tesla'nın da Türkçe olarak, daha doğrusu Tesla'nın birçok dilde gelişmesi vardı, öyle hatırlıyorum. Hani bunların da arama sonuçlarıyla bizim sitemize veya bizim lokasyonumuza nasıl ulaşacağı yönünde bir bölüm yapalım dedim. Aslında bölümü yine 2 yıl gibi bir erken çekiyoruz gibi hissediyordum. Hani biraz erken oluyor ama dediğim gibi boş zamanım çoktu ve hani araştırmak istediğim bir konuydu bu. Sesli komutlarla arama yapılması internet üzerinden, nasıl bunlarda işte ilk çıkacağız, kullanıcı çekebiliriz, nasıl kendi işletmemizi tanıtabiliriz gibi şeyleri düşündüm. Yine dediğim gibi 2 yıl sonra büyük ihtimal yine döneriz bu podcast'i çekiyor olursak, ama şimdi önden elimizdeki bilgilerle bir giriş yapayım istedim en azından.
Çok güzel.
Şimdi bu sürüş kısmını dedik ama aslında güncel olarak ev hanımları kısmında, ya da ev erkekleri de olur, ev insanları diyelim. Ben severim böyle tabirleri.
İnsanları.
Sonuçta yemek yapma aşamasında ellerimiz kirli olduğu bir durumda. Mesela genelde video izleyerek yapıyoruz ya, elin kirliyken tarife bakmak zorunda kalıyor biliyorsun. Ne kadar atacaktım, işte 2 kaşık un muydu, 5 kaşık un muydu diye geri alıp videoyu oynatıyorsun gibi şeyler oluyor. Burada
Ben
da
o
evet.
konuda serçe parmağımı kullanıyorum. Hani serçe parmağımla hallediyorum bütün yazı ve touchpad'i falan kullanıyorum. Serçe parmağım temiz oluyor çünkü. Sence Google benim serçe parmağımı geçebilir mi? Serçe parmağımdan daha fazla bana katkısı var mı?
Şöyle yapmışlar aslında testlerini, ama tabii testleri şu anda incelemedim. O kadar vaktim yoktu. Ama bayağı etkili olduğunu söylüyorlar şeylerde, bu arama sonuçlarını. Zaten Türkiye'de de arama sonuçları genelde o üzerinden akıyor. Yani bu yemeği nasıl yapabilirim, şu tarifte ne kadar un var tarzı gidiyor. Hani yemek siteleri de bu konuya çok uyumlu aslında, ister istemez. Yani aslında şu anda iki konuda ön plana çıktığını görebiliyoruz. Bir sürüşlerde eller direksiyondayken arama yapabilmek, en yakınındaki mesela dükkanın kaçta kapandığını bulabilmek gibi temel komutları da yapabiliyor şu anda arama sonuçları en iyi. Bir de yemek yapma aşamasında malzeme listesini verme kısmında işte bazı püf noktalara değinmek açısından hızlıca bir hareket yapabiliyoruz. Sonuçta bunu yaparken aslında şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğümüz çoğu kullanıcı portföyü multitasking yapan yani birden çok işleve aynı anda odaklanmaya çalışan bir grup oluyor. Bu yüzden başlamadan değineyim. İçeride belki değinmesi ilerledikçe değinmem zorlaşabilir. Çok da derin bilgi vermememiz gerekiyor. Yani hap bilgileri en kısa şekilde anlatmamız gerekiyor içeriğimizde aslında. Öncelikle buna dikkat ederekten bir içerik şeması çıkarmamız gerekiyor. İçerik konsepti çıkarmamız gerekiyor.
Peki Ekin, o zaman benim Dijital 5 konsepti SEO'yu, sesli SEO konusunda daha mı önde olacak
Evet.
4500 makalelere göre?
Aynen onu bir yapay zekaya tanıtabilirsen maili ki maili açıp okuduğunda da hani okunabilecek bir mail aslında. Bence
Ama
iyi yolda gidiyorsun.
ya şöyle bir durum var. Ben zaten bu internet sitesinin şu anda sadece üst kısmını hazırlamış gibi oldum. Yani diğer kalan kısımlarını da normal blog gibi olacak. Girip 5000 kelimelik blog yerine 5 cümlelik içerikler görecek herkes. İnsanlar geldiklerinde. Hani ne derler, tek
Arama
kişilik,
motorlarını da açacaksın yani.
yani tek kişilik Twitter hesabı gibi düşünebilirsin. Öyle düşündüm. Yani bu senin bu dediğine göre birisi, misal veriyorum, email marketing mesela, Tesla'nın email pazarlaması falan diye arattığında sesli bir şekilde benim çıkma ihtimalim 2000-3000 kelimelik makalelerden daha önde olacak, öyle mi?
Tabii sesli arama da öyle ama burada önemli olan şey aslında Tesla'nın şeyi gibi açık uçlu sorular değil de ya da veri içeren sorular değil de daha çok bu 5N1K dediğimiz sorular oluyor ya kullanıcıların onu aradığını gözlemliyoruz şu anda elimizdeki verilerle. Yani bir şeyin nasıl, ne zaman, nerede, niçin yapıldığını açıklarsan içeriğinde hani direkt bu soru kalıbıyla açıklayabilirsen ve soruyu da Google'a hani cevabı budur şeklinde bir şekilde anlatabiliyorsan ki buna da değineceğiz. Yapı kısmında. O zaman arama sonuçlarında ya sesli arama sonuçlarında daha ön planda çıkabiliyorsun. Tabi burada şöyle bir sorun oluyor. Sesli aramalarda ön planda çıktığını fark edememe ihtimalin de olabiliyor. Çünkü sen zaten sesli bir soruya kısa cevap verip kullanıcı zaten siteye girmeden gittiği için ölçüm kısmında da biraz sıkıntı çıkıyor.
Ama bu zaten hani şu günümüzde de şu anda SEO'dan, yani gelirini SEO sayesinde kazanan insanların Google'ı suçladığı şey değil mi?
Evet, evet.
Google her şeyi artık ana ekrana koymaya başladı ve bu insanların gelirini
Ama aynı zamanda bununla ilgili yapılmış bir çalışma da var. Onu da yine bir sonraki bölümlerde değiniriz konusu açılırsa. Şimdi araştırmanın tam sayıları aklımda kalmadığı için aslında eksiltiyor gibi gözüküyor ama daha çok tıklanıyor. Hani bununla ilgili yapılmış bu Semrush'ın da daha iyi hani top tier kısımlarda yapılan çalışmalar da var. Daha ben olumsuz sonuç görmedim o çalışmalar arasında. Hani bunun tam olarak arama hacmini düşürdüğü yönünde. Ama tabii belki yani minimal olarak bazı siteler öyle hissetmiş olabilir bazı içerik bazında baktığımızda. Dar bir alanda yani çalıştırsak. Sonuçta senin değindiğin yerden gidelim o zaman. Sorular sormamız gerekiyor kendi şeyimizde. Bu iki taraftan çekiyordum bunu. Yine bizim podcast'e de bağlayalım. Kendi şirketimizle ilgili bizim verilerimizi Google'a paylaşmamız lazım. Mesela ben en çok zorlandığım kısımda kargo şirketleriyle ilgili. Yine benim kargo sıkıntım gidiyor burada işin içine. Şubenin kaçta açılıp kapandığını ben bir türlü Google'daki veriyle bağdaştıramıyorum. Hani bu verilerin Google'ın elinde olması gerekiyor. Sitenizin ona göre konfigür edilmesi gerekiyor. Burada da Google haritalarım değil de Google Maps for Business mıydı? Sanırım ona kaydolmamız gerekiyor. Hani Google işletmeliydim. Türkçesi buydu. Oraya kaydolup
Benim işletmem miydi o? Benim
öyle
işletmem o.
olabilir. Öyle olabilir.
Ama biz
Sonuçta yani sayfanızda kendinizle ilgili bütün soruları cevaplamanız gerekiyor. Sıkça sorulan sorular sayfası olur ya
Evet.
Türkçe ismiyle. Hani bunun her site için, her işletme için hazırlanıp Google'a açık bir şekilde paylaşılması gerekiyor ki kullanıcılar sizin işletmenizle ilgili bir şey aradığında sesli olarak Mesela X firması ne zaman kapanıyor? Bu sorunun cevabını net bir şekilde Google'ın verebiliyor olması lazım. Bu yüzden hani küçük işletmeler için önerim kesinlikle şirketinizinle ilgili 5N1K sorularını cevaplamaya çalıştığınız bir sıkça sorulan sorular sayfanız olsun. Burada şöyle bir sıkıntı olabilir. İkinci kısma geçersek, pardon, özür dilerim. İşletmeler için olan kısmı hallettik. Şimdi içerik yaratıcıları için olan kısma bakalım. İçerik yaratıcıları için de bazen soru bulma sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Hani insanların bu konuyla ilgili ne kadar soru sorabileceğini keşfedemeyebiliyoruz. Bunun için de zaten senin de bildiğin gibi belli başlı arama şeyleri var, siteleri var. Bununla birlikte Google'da bir içerik aradığınız zaman Google'ın çıkardığı insanlar şunu da aradı. Hani bu sorguyla birlikte şu sorguyu da sordular tarzı bir bölümü var. Sen de biliyorsun, en altlarda çıkıyor. Hani diğer insanlar şunları da aradı tarzı. Oralardan da yardım alarak sorularınızı bulabilirsiniz, içeriğini oluşturacağınız soruları.
Ya da bu geçen haftaki bölümde de verdiğimiz bu WordStream var ya, SEO
Aynen.
araçları. Hani kendi anahtar kelimelerinizi yazın. Bu mesela arama konsolu da yapıyor. Google'ın Search konsolu da yapıyor. Sana o konuyla alakalı başka diğer anahtar kelimeleri de gösteriyorlar zaten.
İçeriklere de gidersek, hani içerik kısmını analiz edersek, aslında karşımıza arama sonuçlarında, sesli arama sonuçlarında, bak hala alışamadığım için arama sonuçları diyorum. Sesli arama sonuçlarında insanların 3 ana kategoriye ayırdığımızı görebiliyoruz. Birisi bilgi isteyen kategori. Diğeri yönlendirme isteyen kategori. Yönlendirme isteyenden kastım şuraya nasıl gidebilirim? Şunun işte Google beni evime götür tarzı. Google beni en yakın ATM'ye götür tarzı. Hani otopilota sorulabilecek sorular. Tabii 2 yıl içerisinde bizim günlük hayatımıza girecek ama Amerika'da şu anda sorulan, belki Avrupa'da da soruluyordur. Sen tecrübe etmişsindir.
Tabii ki mesela Frodo Baggins'le Harry Potter aynı kişi mi? Hani bu tarz sorular geliyor. Arama motorlarında görüyoruz.
O da üçüncü konsept. O da karşılaştırma içerikleri diye çevirdim ben Türkçe'ye. Hani bir iki cihazın karşılaştırması. Mesela iPhone 7 mi almalıyım, iPhone 8 mi almalıyım? Hani
Bak ben
bunun
onu
gibi.
yaşadım. Hemen örneğini veriyorum. Geçen hafta ben klavye aldım bir tane yeni. Sürekli şu klavye mi, bu klavye mi? O ikisini araştırırken bana bir üçüncüsünü gösteriyor. Tamam mı? Sonra bu üçüncü bir klavyeyle birinciyi karşılaştırıyorum. Sonra iki loş bayağı bu neydi, fraktal mıydı? Yok, fraktal değil. Faktöriyelini ala ala gittim böyle. Onunla onu eşleştirme. Bununla bunu eşleştiriyorum. Böyle yapa yapa sürekli böyle bir şeye giriyorsun. Karşılaştırma döngüsüne sokuyor seni Google'a. Öyle bir problem var.
Evet. Onun için tabii şimdi girmeyelim oraya da. Şimdi isim verecektim. İsim vermeyi vazgeçtim. Belki dinlenir. Devam ediyorum o
Belki
zaman.
dinlenir. Belki dinlenir mi? Bizim bugüne bugün birkaç sadık ve bizi seven dinleyici kitlemiz var Ekin, lütfen.
Evet. Teşekkür
O
ediyoruz buradan onlara.
arkadaşlarımıza
Ya
saygısızlık
aslında
etme.
dediğim gibi şu anki konu birazcık geleceğin konusu gibi duruyor ama hani önden bir ısınma kayıncı da çekiyoruz biz, yani yine şunu belirtmek istedim. Çünkü
Ya bu
birazcık fazla şey gibi geldi Türkçe'ye şimdi uyarlayınca.
ya bir de şöyle bir şey var. Bu bizim için gelecek olabilir ama Amerika'da geldi. Sanırım bir ay önce okudum ben. Şu anda Amerika'da çok büyük bir bu ev ses sistemleri var ya, akıllı hoparlör mü
Evet
diyorlar?
evet.
Akıllı hoparlör piyasası
Akıllı
çok
ışık
canlı.
da vardı hatta, yanlış bilmiyorsam. Işığın rengini değiştirebiliyorsun istediğin şekillerde.
Ya ışık değil de hoparlörün sebebini anlatacağım. Akıllı hoparlörde şöyle bir şey var. Özellikle Google'ın var bir tane. Neydi? Google Home var. Bir de onların ufakları var böyle. Chromecast mi diyorlar? Öyle bir şey. Bir de Amazon'un da Alexa'sı var. Şu anda bütün Amerikan pazarında Alexa ile bu Google'ın ses ürünleri, nasıl diyeyim, pazar payı için çarpışıyorlar ve bu akıllı ses sistemlerini neredeyse ücretsiz verecekler insanlara. Hani tamamen zararını dağıtıyorlar insanların evlerine. Hatta şey vardı. Hani mesela Spotify Amerika'nın hesabına girerseniz şey var. Aile hesabına geçtiğinizde Google'ın akıllı cihazını ücretsiz veriyor. Yani bayağı Google Spotify aile üyeliğine geçenlere kendi cihazını ücretsiz falan vermeye başladı. Bunun sebebiyle alakalı bir makale okumuştum ben. Orada anlattığına göre hem Amazon hem de Google hani geleceğin sesli aramada olduğunu farkında. İnsanların sesli aramayı daha çok yatkın, özellikle evdeyken. Hani ev içinde iş yaparken falan sesli aramayı daha çok kullandıklarının farkına varıyorlar. Ve ikisi de şu anda kendi ürünlerine piyasada hakim ürün olması için çabalıyor. Neden? Çünkü Amazon'un Alexa'sında sabit, hani içine yüklü olarak gelen alışveriş sitesi Amazon. Yani siz evinizdeki alete, işte mesela bizim Türkiye'de Getir var. Getir'den bir sipariş veriyoruz ya. Hı hı. Hani Amerika'da olsan, o alete desen ki Alexa'ya bana süt getir desen, o Alexa diyecek ki Amazon'dan sütü buldum, şu para getiriyorum. Aynı şekilde Google da aynısını düşünüyor. Eğer Google kendi ses sistemini evlere getirebilirse, insanların bu tarz sorularının bütün cevapları Google üzerinden geçmeye başlayacak. Bana süt getir dediğinde Google kendi yararına olan alışveriş sitelerine yönlendirebilecek. Ya da biliyorsun Google Shopping diye bir tane yeni ürün duyurdu. Hı hı. Geçtiğimiz yıl mı duyurdu? Hani artık Google üzerinden direkt alışveriş de yapabiliyoruz. Google da istiyor ki insanlar alışveriş yapacaksa, bir şey soracaksa, bir şey öğrenecekse benim üzerinden sormaya devam etsinler. Çünkü eğer Alexa sektörü ele geçirirse bu sefer bütün alışveriş ve özellikle ses üzerinden hazırlanan reklamlar oraya kaymaya başlayacak. Sanırım şu anda şey de yok. Hani çok büyük bir kitlesi olmadığı için dünyada reklam konusunda da bir ne derler çözüm bulamadılar. Bulamadıkları için reklam yok sesli aramada. Yani tam emin değilim ama ileride muhtemelen bir şekilde bu sesli aramalardan nasıl gelir elde edebileceğini çözmeye başlayacak insanlar.
Burada dediğin şeyi hemen beklemiyorum. Çok güzel örnek verdin zaten. Bir sonraki konumuz da buydu aslında. Dediğin gibi kendi sesli aramalarda kendi siteyle etkileşebildiği gibi aslında bunlar açık ve her siteyle etkileşebildiği bir platformları var ikisinin de. Hem Alexa'nın hem Google'ın. Google'ınkinin adı Google Actions, Alexa'nınkinin adı da Alexa Skills diye geçiyor. Teknik detayına girmeyeceğim çünkü çok uzar o zaman konu. Ama Google'da arama yaparak bunların detayına ulaşabilirsiniz. Hani kendi içeriğinizle bu sesli arama komutlarının etkileşime girmesini istediğiniz kısımları ayarlayabiliyorsunuz. Seninkine bir tane de geyik eklemek istiyorum ben, geyik haber. İki yıl değil de bir yıl önce galiba, yanlış hatırlamıyorsam, bir dava gündeme gelmişti. Google'ın Alexa'nın Google sesli asistanları vasıtasıyla kullanıcı sesli komut aktifleşmeden de biliyorsun OK Google gibi bir şey dememiz gerekiyor başında. Sesini kaydedip örneklem alıp bunu yapay zeka öğrenme şeyine gönderdiği ortaya çıkmıştı. Hani buradan da kullanıcıları daha iyi anlamaya çalışıyoruz ayağına bir veri toplama şeyi vardı. Bunun sonucunda da 2010 civarında tanıtıldı. Hatta yayından önce konuşuyorduk seninle. Ne zaman başladı bu işler diye. 2010'dan %75 civarı doğru anlama oranıyla başlıyor tabii ki İngilizce için. Şu anda da 2017-2018 civarında yapılan testlerde %95, yani gerçek bir insanın anlama oranına yaklaştığı yönünde bir deneyim geliştirmişler, bir data geliştirmişler. Yani Alexa ve Google ikisinin de %95'e yakın İngilizce ana dilinde konuşan birisinin anlayabildiği yönünde, ki İngilizce biliyorsun çok alternatif olan bir dil. Hani Hintlisinden tut Çinlisine, Çinlisinden tut İngilizine, İngilizinden tut Amerikanına kadar farklı aksanların olduğu bir şey. Farklı aksanlar çok fazla örneklem olduğu bir durum hatta. Hani yanlış anlamamak önemli. Şimdi senin seveceğin bir kısım var burada. Genelde...
Serverless mı?
Yok, hayır. Ama daha çok seveceğim bir kısım. Genelde bu Alexa'nın veya Google'ın asistanının kullanıldığı yerlerde şunu gözlemliyoruz. Kullanıcının ekranları da o kadar da büyük değil.
Niye ben bunu seveyim şimdi, onu anlamadım.
Neden seveceğini anlatıyordum. Çünkü burada diyoruz ki mobile friendly, yani iki tane şey var aslında burada. Bir, mobil tasarım yapmanız gerekiyor tabii ki her yerde. Hani responsive artık çok önemli dememize gerek yok ama hani bu cihazlar için aşırı önemli. Hani kullanıcı eğer cevabı görüp devamını sizin sitenizden okumak istiyorsa kesinlikle bir nasıl çevirirsin ki mobile first tasarımını?
Yani ilk yani şöyle mobile first'ü şöyle anlatalım.
Evet, sen açıklarsan daha iyi olabilir.
Ya responsive mevzusu artık iyice değişti. Eskiden şöyle bir anlayış vardı. İnternet sitelerini bilgisayara göre hazırlıyorduk. Ondan sonra mobile scale ediyorduk, ufaltıyorduk. Artık o kalktı. Mesela Bootstrap diye bir CSS framework var. Veya Bulma, işte Material UI falan var. Bu arkadaşların hepsi mobile first diye bir prensibi benimsiyorlar. Bu ne demek? İnternet sitelerini, ürünleri önce mobile uygun olarak tasarlayıp ondan sonra desktop'ta nasıl gözükeceğini hazırlıyoruz. Hani başlangıç noktası artık mobil oluyor. Hiçbir şekilde yani bilgisayara mobilden port etmiş gibi oluyoruz. Anladın mı? Buna mobile first diyoruz. Ben bunu deniyorum da ya şimdi ben hani frontçuyum diyeyim. Uğraşıyorum yani. Ama çok zor ya. Söylemem. Hani özellikle alışık değilseniz çok gerçekten hani önce mobilini planlayıp arkasından desktop'a geçmek için yani oturup üzerine düşünmeniz gerekiyor dizaynın neresini nasıl yapacağınızı. Ama çok önemli. O yüzden eğer yazılımla uğraşan arkadaşlar varsa, gerçi benim haddim değil de yazılımla uğraşan insanlara tavsiye vermek.
Sonuçta yani. Böyle mobil tasarım kısmında hani sitemizin en azından küçük ekranları sığabileceği yönünde bir çalışma yapmamız gerekiyor ki burada da bir değinilmesi gereken nokta var. Hani klasik telefonları bilirsin. Bir küçük ekran, dar ekran, geniş ekran, işte ultra geniş ekran tarzı telefon tiplemeleri de var. Bilindik pikselleri olan. Hani bu cihazların bilindik alışıldığı piksel çeşitlerine göre çalışmayma ihtimali de var. Mesela bir otopilot ekranı düşün. Tesla'nınki mesela çok geniş, yatay ama yükseklik olarak çok dar. Siz mesela menüyü otomatik %50 ya %50 değil %20 çaksanız şeye yukarıya yapışık kalacak şekilde hani stick yapsanız hani yarısı zaten ekranın şey olmuş oluyor, menü olmuş oluyor. O yüzden bu konseptlerde de birazcık gelişmek gerekiyor. Yine benim de backendçi olarak frontçulara akıl verdiğim bir kısmı yapalım. İyi tarafı hani neden gelecek voice search'te diye bakıyoruz. Orada da şunu görüyoruz. Normal bir web araması 2.10 saniye civarında. Hani bilirsin sen de çok fazla Google testi gördün. 2.10 saniye civarında bir yüklenme süresi taşımasına rağmen voice search'te bu olay 0.54 saniye. Yani kullanıcı çok daha hızlı bir şekilde istediği sonuca chat diye ulaşabiliyor. Hani burada da bir aynı zamanda Google açısından bir alan da var. Burada önemli olan şey hani bu alana yaklaşmak açısından, farkın azından kapamak açısından AMP kullanımı tabii ki de her yerde önemli. Çünkü AMP kullandığımız zaman biliyorsunuz onun bir hani içeriğin ne olduğunu anlattığımız bir kısım daha oluyor. İşte atıyorum ticket satıyorsak ticket satma sayfası diye bir etiket koyuyoruz.
Onu şeyde de koyuyoruz ya. Normalde de bu JSON-DD diye bir dosya var ya. Yani baş belası biraz. Çünkü bu schema.org'dan giriyoruz oraya. Hani
aynen tam ona geliyordum ben de.
Ama şöyle bir durum var. Hani o internet sitesinin arayüzünü bir güncellesinler ya. Hani ben kayboluyorum o sitede ya.
O site eskiden çok sadeydi. Sonra bir anda bir karıştı ortalık. Facebook geldi, Google geldi, işte Twitter geldi, destekledi. Ortalık çok karıştı orada. Abi şimdi yanlış bilmiyorsam benim hatırladığım yani bir tek şey yapıyorduk o zamanlar. İlk çıktığı zaman, AMP'nin ilk çıktığı zamanlar ama bayağı öncesinde yani. 5-6 tane farklı konsept vardı. Şimdi 70 tane konsept var böyle hani. Olabildiğince akıyor.
Ya ben bilmiyorum. Hani ben AMP hiç kullanmıyorum zaten de. Malum Gatsby kullandığım için ihtiyacım yok bu aralar. Ama işte meta tagları falan oluşturdum. Yani 12 tane falan meta tag var şu anda benim internet sitesinde. Çünkü Facebook için gerekli, Twitter için gerekli. Pinterest'e yolluyorsan onun için gerekli. Hani sağa sola kopyalayacaksan linkini onun için gerekli. Hepsini ayarladım. En son bir de JSON-LD diye bir şey var. Bu senin dediğin yemek bu siteleri falan çok kullanılması lazım aslında. Türkiye'de kullanıyorlar mı bilmiyorum, bir fikrim yok. Hani o da şey Google'a veriyi organize şekilde göndermeni sağlıyor. Hani crawler gelip de senin siteni crawl edene kadar hani oradan aldığı bilgiyle eşleştirip daha kaliteli hizmet veriyor. Senin SEO değerlerine etkiliyor. O yüzden eğer internet sitenizde JSON-LD şey değil mi, yapılandırılmış veri diye geçiyor Türkçe'de Google'ın. Yapılandırılmış verileriniz yapılmadıysa eğer Google'ı bir ziyaret edin, yapılandırılmış verilerinizi ekleyin diyelim.
Evet, Search Console'da görebilirsiniz onu da. Bu da aynı zamanda işte dediğim ilk başlarda hani atıfta bulundum ya, bir siteyi yaparken bir işler yapmamız gerekiyor, yani teknik olarak da bağlamamız gerekiyor. Onların iyi kullanılması gerekiyor dediğim gibi. Ki Google orada biliyorsun listeleri falan da ayrı çekebiliyoruz. Yani arama sonucu gidip tam cevabı olan kısmı çekebilmesini sağladığımız yer aslında bu neydi? Yapılandırılmış veri.
Evet,
Türkçesi. Yapılandırılmış verileri evet. Sayesinde yapabiliyor bu arama sonuçları bunu. Sesli arama sonuçları özür dilerim. Burada bir şey daha var. Lokal SEO dediğimiz bir kavram vardı. Değinmedik podcast'ta ama ileride değiniriz buna. Ayrı bir bölüm yaparız. Sonuçta lokal SEO kısmına da dikkat etmemiz gerekiyor ki lokal aramaları bilirsin sen de. Bursa'da Aras Kargo'ya deyince Bursa'daki Aras Kargo'yla ilgili bir şeyin çıkması gerekir önüne. İstanbul'da deyince İstanbul'daki. Yine ben kargo şirketlerine girdiğim şeyim bu arada. Örnek yani veriyordum hep.
Bu yerel SEO ile ilgili bir bölüm yapalım.
Evet evet yapacağız zaten.
Onu illaki yapacağız. Yani onun şeyi falan hazır. Araştırmamızı falan yaptık. Yani kaynakları falan da bulduk. Onu sadece oturup çalışıp
ki
biraz
Google
daha
My iyi. Business dememiz nedeni de buydu zaten hani ilk başlarda.
Yani o sadece mesela bir tanesi kesin olması gerekenlerden. İleride inşallah yapacağız onu.
Şimdi
sesli aramayı bitirelim de.
Aynen. Şimdi sesli aramada bitirdik aslında sesli aramayı. Hani hızlı oldu biraz. Ama şöyle bir sıkıntı var sesli aramadan yeni. Bitirdik dememin nedeni aslında bitirmedik. Çünkü sesli arama daha yeni yapılan bir şey. Hı-hı. Hadi bakalım. Kaldık böyle. Şaka yaptım. Kendi kendime eğleniyorum işte böyle. Sesli aramayı için mesela şöyle bir şey diyebiliyorsun. Content'li için. Hani Google Normal SEO kısmında geliştirirken kendini. Hani zaten olan bir şey geçmişten beri. 2000 yılından beri devam eden bir süreç var içeride. Doğrusu nispeten belli, yanlış nispeten belli. İstediğimiz şekilde doğrusunu yanlışını konuşabiliyoruz. Ama voice search için böyle bir şey yok daha önümüzde. Daha yeni gelişen bir süreç. Yani ben şunu yaptım artık voice search'te hep birinciyim tarzı bir şey diyemiyoruz. Çünkü daha yeni örneklemler geliyor, datalar geliyor, geliştirmeler geliyor. Ona göre yeni datalar çıkıyor. Bu haberleri hep takip etmeniz gerekiyor yani. Hazır olmanız gerekiyor yeni şeylere. Gelen şeylere hemen adapte olmanız gerekiyor ki o birincilik hep sizde kalsın. Ya da oradaki potansiyelinizi kullanabilin. Yani bu yüzden peki, aslında bitmedi diyebiliriz buraya. O yüzden 2 yıl sonra geliştirelim bu konuyu dediydim.
Peki şu an Türkçe dili desteği var mı bu sesli arama?
Türkçe dil destekleri var ama şive kısmında bazı sıkıntılar var diye duymuştum ben eskiden. Şu anda da aktif araştırma yapamadım. Onun için özür diliyorum. Belki bir araştırma linki bulursak bu sefer ben yapacağım sanırım şeyi. Ney notuydu?
Yorum kısımları. Ben
aynen.
Çünkü yorum notlarını ben yapınca arkadaşlar fark etmiştir. Hep unutuyorum falan.
Evet. Onu ben bu sefer yapıp güzel bir şey bırakırım size. Türkçe içerikleri nasılmış, nasıl gelişmiş. Ama şunu düşünün. Hani ne kadar Google buna hazır olmasa da bizim yerli otomobil beklenen zamanda çıkacaksa ve beklenen teknolojiler çıkacaksa bu sesli arama beklediğimizden daha hızlı gündemimize gidebilir. Bunun için önden biraz bilgi edinip araştırmak gerektiğini düşünüyorum ben. Hani şu anda buna yatırım yapın, önceliğiniz bu olsun, her şeyi işinizi bırakın, direkt bunu birinci şeye koyun demiyorum ama aklınızda bulunsun. En azından günü geldiğinde ne yapacağınızı bilin. Çünkü yani önemli bir gelecek yatırımı.
Ya bir de bu hani bu akıllı hoparlörler o kadar pahalı şeyler değil. Ben geçen almayı düşünüyordum hatta. Google'ınkini. Hani ufak bir şey. Hani 50-100 lira bir şey ya. Hani çok pahalı bir şey değil. Ve alınca hani Spotify'ına bağlayabiliyorsun. Google'ına bağlayabiliyorsun. Hani evin içinde gezerken hani müzik aç bana diyebiliyorsun ailede. Veya ne bileyim bir tartışma kopuyor. Biliyorsun hepimizin ailesinde her şeyi çok iyi bilen akrabalar ve dayılar var. Bu dayı yok o iş öyle değil dediğinde ya Google deyip bana şunun doğrusunu söyle deyip arkadaştan hani Wikipedia'dan en azından bir bilgi çekme şansın oluyor o dayılara karşı. Bir önlem. Bunlar kullanılabilir.
Hani, bir de şöyle bir şey var. Geyik yapabilirsiniz. Genelde ben daha hiç arayanı görmedim Türkiye'de. Hani ne yalan söyleyeyim. Hepsi yani, kavga ediyor. Oluyor. Beni seviyor musun? Sevmiyor musun?
Tabii ya bizim Türkiye'de miydi? Siri ilk geldiğinde çok fazla evlenme teklifi almış galiba.
Evet evet. Ya kesin bizdedir yani. Ben bayağı bir arkadaşım kullandı vaktinde. Hani hiç ben buraya nasıl gidelim diye bir soru soran görmedim. Hani güvensizlikten büyük ihtimalle ki güvensizlik de aslında bu SEO olaylarının çok daha gelişmemesinden kaynaklı ama en azından şu an neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Hani bunların kullanımı yavaş yavaş artacak. Hepimiz farkındayız. Gençlerin zaten şeyi belli. Hani haşır neşir olduğu uygulamalar belli. Platformlar belli. Hani illa bunun kullanımı olacak ve hani nasıl videoların artmasıyla YouTube kalkındıysa bu da kalkınacak bir sektör gibi duruyor şu anda.
Abi şunu da ekleyeceğim ben.
Ya ekle. Ben bakalım.
Bazen kullanıyorum ben bunu. Şey var ya Google'ın asistanı var. Hani yazmak gibi bir durumum olmadığında kullanışlı yani baya. Ama şöyle bir sıkıntı var. Özellikle mesela Türkiye'deki bizim haber sitelerinde falan. Yani haber siteleri üzerinde değil de Bizim Türkiye'de SEO'yu ne yazık ki öğrenip bütün çakallıklarını en iyi uygulayan siteler bu haber siteleri. Haber sitelerinin de haber verenleri değil de bu clickbait'le, tık tuzaklarıyla yolunu bulmaya çalışanları var, biliyorsundur. Şimdi isim
Evet.
vermeyelim. Onlar çok iyi yapıyor. Aslında çok iyi de demek istemiyorum ona. Çünkü işin çakallığını çözmüşler artık.
İşin çakallığını çok iyi yapıyor diyelim.
İşte işin çakallığını çok iyi yapıyorlar. Ve zaten hani geçmişten gelen bir kullanıcı kitleleri olduğu için de hani kitleri de düşmüyor hiç. Düşmediği için onları geçmek de çok zor. Böyle bir hani ne derler ona? Vicious circle var yani. Hani
Kısır döngü.
bir kısır döngü oluşmuş. O yüzden mesela ben diyelim ki bir sağlık sorunum var, tamam mı? Diyelim ki kıpırdayamıyorum mesela. Ya şöyle bir şey oluyor benim başıma geliyor desem, muhtemelen Google arama gidecek en baştan ismini vermek istemediğim bir haber sitesinin yazdığı, sadece hit çekmek için hazırladığı saçma sapan bir makaleyi çekecek. Ve bana onu okumaya başlayacak. Böyle problemler olunca mesela ben ondan iki tane görsem, üçüncüde bir daha aramam. Hani arayıp enter'a bastığımda en azından aşağı doğru indirip yani sayfanın ortalarında gerçek medikal mesela internet sitelerinden alacağım bilgiyi ben niye girip de işte xhaber.com'dan alayım ki? Öyle bir problem var şu anda sadece. Hani arama sonuçlarında duymak istediğimiz veriyi nereden duyacağımızı seçemiyoruz şu anda. Hani sen diyorsun ki şöyle bir şey var. O da diyor ki işte bilmem kaç tane kaynaktan şunu buldum ama Wikipedia'da şöyle şöyle diyor. Bitti. Yani en azından benim şu anki deneyimim bu yönde. Ama dersen ki yollar falan nasıl? Yollar iyi çalışıyor. Yani benim evim, işim falan tanımlı Google'da. Sağ
Hı
olsun
hı.
her şeyimi biliyor Google zaten. Hani şehrin herhangi bir yerindeyken hani eve gitmek istiyorum. Hani eve rota oluştur falan dediğinde hani evine doğru senin hani haritada gösteriyor yani nerede gittiğini. O yüzden bayağı kullanışlı.
Bana da
Gel.
bazen şey diyor, işe gitme vakti geldi deyip İstanbul Teknik Üniversitesi'nin konumunu atıyor.
Ya onu yapmaya başladı. Bir de şey ya korksam mı yoksa mutlu mu olsam bilemiyorum. Hani benim yani bizde normalde şey yok. Hani belli bir mesai saatim yok benim. Hani sabah işe gidiş saatim yani sabah saat 7 ile 9 arasında 10 arasında istediğim zaman da gidebiliyorum. Akşam da hakeza işte 8 saat sonra çıktığım hesabet girişime göre.
Hı.
Benim işe gidiş çıkış paternlerimi ezberlemiş. Hani işe gitmeye yakın böyle 15-20 dakika evden çıkmaya hazırlanıyorum. 15-20 dakika varken bana otomatik bildirim atıyor. İşte metro gelecek, yakala metroyu diye. İşten çıkacağım, bana diyor ki otobüs geldi, hazır mısın? Hani insan biraz korkmaya da
Son
başladı.
3'ten 7 sayıyor mu? 3, 2, 1, go diye. Oyun bölümü falan olabilir o.
Ya bilmiyorum da o hani iyi mi desem kötü mü desem onu da bilemiyorum. Neyse Google'u bayağı övdük gene. Övdük mü korktuk mu bilemedim ama bu kadar. Ya sesli arama ilginç bir konu gerçekten. Pek de
Evet.
bir bilgimin olmadığı bir konuydu. Seni dinledim. Bayağı bir şeyler öğrendim ama.
Yani ben de aslında bilmiyordum bu konuyu ama araştırmak istiyordum gerçekten. Yani dediğim gibi ilerinin konusu ve geliyor. O yüzden aslında ben de ne yalan söyleyeyim. Hani sabahtan beri bakıyordum konuya. Hani sabahtan beri öğrendiklerimi size aktardım. Hani yanlış, eksik, belki yanlış bir geçmiş bir veriyi aktarmışım da ama yine de olabildiğince güncel tutmaya çalıştım konuları. Dediğim gibi zaten bunun konusunu ileride çekeceğiz. Ki lokal SEO'ya değindiğimizde yine atıfta bulunuruz bu bölüm, hani gelişme olduysa. Onu da biraz o yüzden 1-2 ay sonra falan yayınlarız büyük ihtimalle. Hani birazcık zaman geçsin gibisinden. 1-2 ay dedim de
Peki.
1 ay sonra olur büyük ihtimalle.
Peki sana bir soru sorayım o zaman. Sen
Evet.
madem bu ses mevzularına baktın, ben ufak bir e-ticaret girişimiyim diyelim.
Tamam.
Tamam mı? İşte ne olsun benim yıllık döner sermayem 1 milyonlarda dönüyor. 1 milyon Türk lirasında dönüyor.
İyi dönüyor.
Şimdi Trendyol'la falan karşılaştığında 1 milyon muhtemelen hiçbir şey.
Tabii canım, bir kategorinin bile bir
Ya
dönüşü şey değil, bir günlük dönüşü
tabii.
değildi de.
Yani işte 1 milyon yıllık bir dönüşüm var benim. Ve Trendyol biliyorsun. Muhtemelen hani e-ticaretle alakalı aradığın ne varsa ya Trendyol çıkar karşında ya hepsi burada çıkar ya gitti gidiyor benim
Ya da
sektörün
cimri çıkar,
devleri.
üçünü birden görürsün.
Akakçe falan doğru. Ben mesela ufak yani falan ama
Evet.
şeyi de biliyorum. İnsanların sesli aradığı şeyleri de biraz yakalamaya başladım.
Hı
Neleri
hı.
yakaladıklarını biliyorum. Sence ben direkt sesli aramaya oynasam bu sektörün devlerini sesli arama üzerinde ekarte edebilir miyim?
Bana daha yüksek ihtimal geliyor ekarte etmek sesli ama arama bu... üzerinde. Ama şöyle bir şey var, hani mesela Amazon'un denediği bir ürün vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane buton vardı, o butona bir işlev atıyordun. Hatta adı da vardı buton da adı gelmedi şimdi aklıma. Mesela bebek bezi alacaksın, bitti. Bastığın anda bebek bezi sipariş veriyordu otomatik sanırım. Hatırlıyor musun?
Yok ya. Hiç hatırlamadım.
3-4 yıl öncesinin konusu.
Hiç 4 yıl önceyse hiç bilmiyorum.
Ondan sonra butonu yerine, hani bu butonun fiziksel bir buton satıyordu sana gerçekten Amazon 5-10 dolara. Çok cüzi bir miktarda.
Bebek butonu, bezi butonu.
Yok bebek bezi değil. Ona bir işlev atıyordun ama butona sadece ya bir işlev atayım. Bastığın anda da şey hallediyordun. Hani siparişin yola çıkıyordu. Öyle diyeyim sana.
Tamam.
Ondan sonra bu butonu aldılar. Kullanıcı hesaplarına koydular. Hani kendin internet üzerinden dinamik yapabiliyordun butonunu. Ondan sonra buton desteğini bıraktılar. Yani güzel bir teknoloji olarak başladı. Yine böyle podcastlerde konuşulmuştu. Amazon buton çıkardı bak ne kadar iyi falan tarzı. Ama yapılan bir araştırma vardı. Hani bu satın alma alışkanlığını internet üzerinden ayırmak gerçekten çok zor. Onu demeye getireceğim aslında. Yapılan araştırma sonucunda şunu görmüşler. En fazla 2 kere sipariş verilmiş satın alınan butonlardan. 2'yi geçen kullanıcı sayısı çok az. Neden? Çünkü fiyatlar hep değişiyor, dinamik değişiyor. Amazon'dan almak istemeyebiliyorsun. Hani birden çok şey oluyor. O yüzden millet aslında belli bir yerde sabit kalarak şey yapmıyor. Sürekli yeni yerlerden aramaya başlıyor. Bu aramayı da tabii geliştikçe Google demişim. Voice Search geliştikçe siz burada ön plana çıkarsanız sizi bulma ihtimali her zaman var. Çünkü kullanıcılar her zaman didik didik arıyor aslında. Hatta yanılmıyorsam Product Hunt'tan geçen bir şey atmıştın. O da yine böyle bir alternatif sitelerde alternatif kuponları birleştirerek daha ucuz ürün mal etmek üzereydi. Hani böyle geliştirilen uygulamalar da çıkıyor. Satın alma alışkanlığını çeşitlendirecek yönlerde.
Şey, onun ismini vereyim ya. Honey. Yani .com değil galiba da. Geçtiğimiz yıl PayPal satın aldı bu arkadaşları. 4 milyar dolar para vermişler. Ve aracın yaptığı tek şey hani Chrome extension'ı olarak geliyor. Sen bir internet sitesinde bir şey alacağında eğer kupon bölümü varsa o arkadaşa tıklıyorsun. O arkadaş senin yerine kendi database'inde olan ne kadar kupon varsa deniyor. Eğer bir tanesi tutarsa indirimli ürün alıyorsun. Bunu yapıyor. Ve işte bu kadar büyüdükleri için şu anda firmalar özel bir kupon anlaşmaları falan yapmaya başlamışlar. Mesela şey vardı. Ben işte bu domain alırken gördüm ben de onu. GoDaddy mesela 1 dolara .com domain satmaya başlamış. Onlar sayesinde. Ufak bir teknik problem dolayısıyla bir kesme sıkıntısı yaşadık. Kesinti sıkıntısı yaşadık. Aynen. Burada şey anlatıyordum. Yani bu hani dediğimiz arkadaş mesela GoDaddy, bu arada arkadaşlara da söyleyeyim. Girin. Yani 0.99 dolara .com domain alabilirsiniz. Ama muhtemelen ikinci yıl GoDaddy sizi öpecek. O yüzden ona hazırlıklı olarak alın. Ben yine kullandım bu arkadaşların indirimini ama başka bir servisten kullandım. İsmini vermeyeyim şimdi. Böyle 0.99'a falan da almadım. Ama kullanışlı yani. Gerçekten ben sevdim. Muhtemelen bundan sonra böyle internet üzerinden alışveriş yaparsam bu arkadaşları kontrol ederim yani. Çünkü şey, tıklıyorsun böyle. Bütün kodları, kendi database'deki kodları deniyor. Kontrol ediyor. İndirim yaptı mı, yapmadı mı? Ondan sonra çalışan kodlar içinden en fazla indirim yapanı otomatik ekliyor böyle sana. Bayağı sevdim yani kullanışla. Ve hani 4 milyar doları da görünce bir gözlerim büyümedi değil. Hani helal olsun dedim yani. Böyle bir işi yapıp 4 milyar dolara PayPal'a satmak gerçekten başarı yani.
Büyük ihtimal çok inovatif yaklaşmışlardır çözüm kısmında.
Şey kullanışlı bayağı. Sadece yani söylemem lazım. Hani extension'ı biraz Chrome'u yavaşlatıyor. Onu hani hissediyorsun. Hmm. Belki power user olarak kullanıyorsan Chrome'u hissediyorsundur. Belki normal kullanıcılar hissetmez yani.
Olabilir. Neyse böyle bir bitiriş yapalım o zaman. Ben nereye bağlayacaktım unuttum onu bu kesintiden sonra. Hani arada bir laf kaldıysa belki bir sonraki bölümde telafi ederim ben dinledikten sonra. Onun için kusura bakmayın herhangi bir cümlem yarım kaldı ise.
O zaman
kapanışa geçelim o zaman.
Kapanıştan önce biliyorsun ne yapıyoruz?
Ha evet. Manyaklıklar mıydı?
Haftanın bağımlılık derecesindeki manyaklıkları.
Benim bugün başıma geldi aslında. Hemen ben böldüm lafını. Ben öncelik aldım.
Yok önemli değil canım.
Şöyle bir şey oldu. Bir bug var önümde.
Evet.
Ve biliyorsun iki tane yazar arkadaş çalışıyoruz biz ekipte. Aslında üç yazar arkadaş çalışıyoruz ama iki tanesi bana aynı bug'ı farklı günlerde raporladılar. Ben de o sırada ikincisini raporladığı anda o bug'la aktif olarak uğraşıyordum. Hani nasıl bir şey, ne tetikliyor anlamaya çalışıyordum. Çünkü hayatımda ilk defa öyle bir bug'la karşılaştım. Bir sayfada tam çalışıyor, bir sayfada tam çalışmıyor ve tetikleyen hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok yani bulamadım. Ve şöyle bir şey var. Aynı sayfayı kopyalayıp yapıştırdığımda diğer sayfa normal çalışmaya devam ediyor. Ve
Peki.
sorunun çözüm yöntemi nasıl biliyor musun? Bütün sorunun sayfaları kopyaladım, yapıştırdım, yeni içerik olarak yayınladım ve sorun çözüldü.
Pek efektif bir çözüm gibi gelmedi
Hiç efektif değil ve hiç mantıklı bir çözüm de değil. Ama neden olduğuna yönelik hiçbir fikrim de yok. Yani bunu çözüme de bu arada 8 saatlik bir çalışma sonucunda ulaştım. Yani az buz değil. Hani gerçekten kafayı yakarak hani diyordum ki burası böyle olamaz. Hani bu olmaz yani. Hani nasıl olabilir böyle bir şey? Mümkün değil diyerekten bir 8 saatlik çalışma sürecimi katletmiş bulunmaktayım. Böyle bir manyaklık yaptım. Hani çözümü bildiğim halde daha bilimsel yaklaşmalıyız. Bilimsel bir odak noktamız olmalı diyerekten. O yüzden biraz moralim bozuk gün içerisinde şeyim.
İyi,
Bir
ben de
emek şey kısmında sorun yaşıyorum. Evet.
normalde bu bağımlılık konusunu dediğim gibi son bir hafta içindeki böyle sevdiğimiz şeylerden bahsediyorduk ama sen bug deyince ben de bir bug'dan bahsedeyim o zaman. Bug'lı bir kapanış yapalım. Ben bu işte bu dijital beşi uğraşırken continuous deployment dediğimiz bir konsept var ya, hani sürekli deploy etmek mevzusu. Continuous deployment mevzusuna girdim ben. Siteyi Netlify üzerinde tutuyorum. Ve Netlify otomatik olarak benim GitHub'daki repo'dan çekiyor deploy'ları. Ben ne zaman bir şey itelesem repo'ya, Netlify otomatik olarak algılıyor kodu, kod değişikliğini. Yeni bir tane site oluşturuyor. İnsanlar girsinler, kullansınlar diye. Ama şöyle bir sıkıntı çıktı. Ben hani Gatsby'den siteyi oluşturdum. GitHub'a bıraktım. Ondan sonra Netlify diyor ki ben bunu oluşturamıyorum. Hani hatalara bakıyorum. Baktığım hatayı internette araştırıyorum. Hata neydi ya? Bir numaralı bilmem issue hatası mı? Öyle bir şey. Araştırdım araştırdım, yok. İşte yarın kullanıyordum ben. Yarını ya, dediler ki yarından oldu. Yarını değiştirdim. NPM'e geçtim. NPM'i değiştirdim. Yok, NPM'i nereye değiştiriyorsun? Değiştiremez. İşte NPM işte bu package.json'ları sildim. Node modules var. Oraları sildim. Hepsini tekrar yükledim. Yok, hiçbir şey çalışmıyor. En sonunda yani logları tekrar gözden geçiriyorum. Uzun bir log var. Hata logu. Ya logda bir yerde diyor ki benim şey GraphQL sorgusundan şey çekiyorum ben. Ne datası diyorsun ha? Metadata'yı ben şeyden çekiyorum. GraphQL ile başka bir yerden çekiyorum. Sayfalara dinamik olarak çekiyorum. Ve şey diyor bana. Data klasörünün içinde benim file sistemde aradığım data klasörünün içi boşmuş. O yüzden datanın klasörünü algılamıyormuş sistem. Ben komple şey istedim. Hani GraphQL'den o kısmı sildim komple. Hani data klasörünü de kaybettim buradan. Çalışmaya başladı şu anda. Hani ileride ihtiyacım olursa muhtemelen data kaynağını o zaman ekleyeceğim. Hani ben dedim hazırda bulunsun diye koyayım dedim. Ama sistem onu algılamadığı için siteyi deploy etmiyordu ya. Anlamsız bir bug, hani
Bu arada benim
hiçbir
bug'ımın çözümü de Google'da yoktu. Ben bayağı bir aradım. Farklı yöntemler de aradım. Aslında bug ilginç bir şekilde JavaScript'in temel bug'larından, hani herkesin karşılaşabildiği bir bug ama aynı içerik farklı bir yerde çalışıyor. Ben oraya takıldım yani daha çok.
olabilir ya, muhtemelen ya oğlum illaki vardır tetikleyen bir şey de hani
Kesinlikle
olmasa da
vardı ama hani çözüm yöntemi de çok saçma. Yani çözüm yönteminden ilerleyerek bir şey yaratmaya çalışınca da bir şey yaratamıyorsun. Yani tamamen hani kapa taç düzeli mantığında bir çözüm yöntemi vardı ya.
yani çalışıyorsa sorun yok, hani çalışıyorsa bir problem yok demektir.
Neyse. Böyle bug'lı bir sohbetin ardından
Evet,
kapanışa
farklı bir şey.
geçelim. Ben hemen diyeyim ki her salı sabah 6'da yayınlanıyoruz efendim. Bizi iTunes Podcast miydi? Apple Podcast'ten Spotify'dan, Google Podcast'ten ve bilimum diğer yerlerden takip edebilirsiniz. Bilimum mu denir bilmiyorum ama ben öyle dedim. Ha.
Bilimum galiba.
Evet,
Bilimum.
tamam. Doğru demişim.
Bakmak lazım TDK'dan da. Neyse şimdi uzatmayalım.
Bu kadar da hassasız bu arada. TDK'yı açıp bakarız kafanın iç kısmında.
Ben şey ya, yazarken çok bakıyorum TDK'ya. Özellikle bu yani son 2 yıldır Türkçe'de pek yazmak için kullanmadığım için iyice kaymış benim Türkçem. Ama toparladım bayağı. Çünkü bu gene dijitale geleceğim. Dijital yüzünden ben bayağı içerik taramaya, hani kaynak tarıyorum. Taradığım kaynakları da en kısa ve akıcı şekilde yazmaya çalışıyorum ya, bayağı benim için beyin jimnastiği oldu yani. O yüzden arkadaşlara diyebilirim ki çok kaliteli içerikler görecekler. Ve bize iTunes'tan eğer hani yorum yaparlarsa arkadaşlar çok seviniriz. Bizim için çok iyi olur. Başka da bir şey yok sanırım. Ya mesela benim geçen kuzenim dedi ya, Podbean diye bir yer varmış. Çocuk beni oradan dinliyormuş. Hani bilmiyorduk orada olduğumuzu. Orada da varız.
Bu şekilde bir kapanış yapıyoruz. O zaman biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir şey yoktu diye düşünüyordum. Öyle bir bakış attın sanki ben bir şey daha diyecekmişim de benim lafımı kesiyorsun gibi.
Yok yok. Tamamım yani. Bitti. Ben Emre Demirel.
Ben Ekin Kahraman.
Bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.